Ayrım 7. Değişen düzen. Osmanlı İmparatorluğu 1914 yılının sonunda savaşa girdi. İleriyi görme yeteneği hepimizden üstün olan babam dışında hiçbirimiz bu durumu fazla ciddiye almadık. Gerçi ben okulu bırakmıştım ama bunun ötesinde evdeki yaşantımızda fazla bir değişiklik yoktu. Bir akşam komşularımız bize yemeğe davetliydiler. Bu tür bir ziyafet olduğu zaman savaş imiş, barış imiş fark etmezdi. Ziyafet ziyafettir, yemeğiyle, içkisiyle hakkını vermek gerekir. Bu hakkı vermek için babaannem çok uğraştı. Feyzi'nin her şeyi doğru yapacağına güvenmiyor, Hacer'in yokluğuna hayıflanıyordu. Yemekte pek sevdiği lahana dolmasında olmasını istemişti. Feride bu işi beceremeyecek diye bütün sabah anneme sızlandıktan sonra siyah saten elbisesi üstüne bir büyük önlük takarak mutfağa kendisi girdi. Bütün yüzüklerini sağlam bir köşeye yerleştirdi ve kolları sıvadı. Bu arada Feride'ye anlatıyordu. Gerçi hayatında hiç lahana dolması pişirmemişti ama nasıl pişirileceğini bilmiyor değildi ya. Feride, babaannemin gürültülü hazırlıklarını büyük bir endişeyle izlemekteydi. Devamlı önüne babaannem çıktığı için başka bir iş yapamıyordu zaten. Ben aralarına girdiğimde kimsenin itirazı olmadı ama ardından hemen şunu yap, bunu yap diye iş buyurmaya başladılar. Hem de en pis işleri. Babaannem Feride'yi yanına aldı. Ona soğanların nasıl çentileceğini göstermek istiyordu. Baktığı yemek kitabındaki açıklamayı hiç mi hiç beğenmemişti. Bak, soğan dediğin işte böyle doğranır. Yaptığını görsünler diye üstelik annemle İnci'yi de çağırmıştı yanına. Babaannem bir yandan çalışıyor, bir yandan da bu konuda bilir kişi olduğunu bizleri inandırmaya çalışıyordu. Bu telaşı arasında Feride'nin sorularını duymuyordu. Oysa Feride artık kaynamış olan lahana yaprakları ne yapması gerektiğini sormaktaydı. Şimdi soru sorma zamanı mı? Tam insan sanat icra ederken. Bu arada annem başka bir lüzumsuz konu ortaya atmıştı. Bu akşam gelecek birkaç kişi için bu kadar pirinç fazla değil mi? Bu beceriksizler yemek yapmaktan ne anlar? En iyisi söylediklerini kulak arkası etmek. Babaannem tecrübeli aşçı pozunda pirinci yıkadı, suyunu süzdü ve ince ince kesmiş olduğu soğanları karıştırdı. İşte tam o anda artık daha fazla dayanamayan zavallı Feride avaz avaz ağlamaya başladı. Babaannem büyük bir şaşkınlıkla Feride'ye baktı. Ne oluyordu böyle? Feride hıçkırıklarını müsaade ettiği aralarda izah etti ki pirinci karıştırmadan önce soğanı zeytinyağında şam fıstığı ile birlikte kavurmak lazımdır. Babaannemin içine kurt düşmüştü birdenbire. Anneme yemek kitabına bakmasını söyledi. Aksilik bu ya, yemek kitabı Feride'nin dediklerini doğrulamaktaydı. Babaannem üstüne kalıplarla pirinç yapışmış ellerine baktı. Ziyan edilmiş soğanlarla karışık, ziyan edilmiş pirinç yığınına baktı. Sonra ellerini muslukla yıkadı ve yemek pişirmeyi bıraktığını ilan etti. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Önlüğünü çıkardı, yüzüklerini parmaklarına geçirdi ve Feride'ye yemek kitabının önerdiği şekilde dolmaları yapmasını emretti. Bundan sonra mutfağa adımını atmayacaktı. Kendisi bir lütuf yapmıştı. Teşekkür beklerken aldığı karşılığa bakın. Avaz avaz ağlama. Mağrur bir havayla mutfaktan çıkıp ellerine kolonya dökmeye gitti. Lahana yaprakları ne de beter kokuyordu. Bunları çöpe atıp yerine asma yaprak kullanmak en iyisi. Annem onu yatıştırıp güç bela salona soktu. Orada anneme uzun bir konuşma yaptı. Feride'nin beceriksizliği üzerine. Ah, şimdi insan Hacer'i nasıl aramazdı? Babaannemin Feride hakkındaki bütün önyargılarına rağmen o akşam masaya koca bir tabak lahana dolması konulmuştu. Ve babaannem misafirlere bunları kendisine yaptığını söylemez mi? Ben ağzım açık, şaşkınlıkla kendisine bakarken bana öyle sinirli bir bakış fırlattı ki kızarıp başımı önüme eğdim ve hakikaten dolmaları onun yaptığına inanacağım geldi. Misafirlerimiz erken gelmişlerdi. Misafir odasına buyur edildiler. İçerideki beyaz çinli sobada ateş çatırdayarak yanmaktaydı. İnci ufak tabaklara konmuş lokumları dağıttı. Yasemin ile Nuri o gece pek de usluydular. Yemekte biz üçümüz kenardaki ufak masada oturduk. Büyüklerimiz ise ceviz masada bizden ayrı yediler. Yemekte babaannem bir neşeli, bir konuşkandı. Israrları kırmayıp biraz rakı bile içti. Yanaklarına renk geldi. Sıra tatlıya gelmişti. Etrafı buz parçalarıyla çevirmiş kavun tabağı masaya konduğu sırada dışarıdan davul sesine benzer bir ses duyduk. Herkes birden sustu. Bu sessizliği fark edip büyük masaya baktım. Babaannemin yüzündeki renk solmuştu. Annemin eli gayri ihtiyari meyve bıçağına uzandı. İlk konuşan babam oldu. Davul çalınıyor. Bir açıklama var anlaşılan. Allah vere de iyi haber olsa. Komşumuz Orhan Bey cevap verdi. Bayram değil, seyran değil. Davul çalmak niye? Anlamadım. Savaş zaman da davul çalarlar dedi annem titrek bir sesle. Herkes ona baktı, tam erkekler konuşurken lafa karışması şaşkınlık yaratmıştı. İnşallah yanılıyorsunuzdur Şevki Hanım, İnşallah yanılıyorsunuzdur. Orhan Bey'in bastırmaya çalıştığı korkusu sesine biraz da olsa yansımıştı. Uzaktan gelen davul sesleri devam ederken sessizce yemeğimizi bitirdik. Artık kimse konuşmuyordu. Büyükler düşünceye dalmış, tabaklarındaki kavunu çatalla evirip çeviriyorlardı. Babaannem bir mandalina aldı. Bıçağıyla kabuğunu öyle bir soydu ki bittiğinde kabuk meyvenin etrafını çiçeğin dış yaprakları gibi çevirmişti. Sonra tabağına koyduğu mandalinaya dalgın gözlerle bakmaya başladı. Sanki oraya nasıl geldiğini merak etmekteydi. Davul sesi gittikçe yaklaşıyor, içimdeki sıkıntı gittikçe artıyordu. Büyüklerimin yaşadığı elektrikli hava beni de etkilemişti. Masadan kalktık. Hanımlar pencerenin yanına toplaştılar, erkekler ön kapıya seyirttiler. Ben babamın ardından dışarıya süzüldüm. Davul sesi iyice yakınımızdaydı artık. Bu gümbürtüde öyle bir uğursuzluk vardı ki o günün anısıyla bu yaşımda dahi davul sesini tahammül edemem. Bekçi baba gene bağırıyordu ve gene söyledikleri anlaşılma mesafesinde değildi. Babam kolunu omuzuma attı. Ben de ona sıkıca yaslandım. Üşüyor ve korkuyordum. Bekçi baba ile yanında davulu çalan adam köşeye döndüler. Yaklaştılar. Güm güm güm. Bekçi baba lambanın altında durup bağırdı. 1880 ile 1885 arası doğanlar 48 saat içinde askerlik dairesine başvuracaklar. Başvurmayanlara ceza verilecek. Güm güm güm. Davulun sesi sanki içimde yankı yapıyordu. Orhan Bey bağırdı. Bu ne demek bekçi baba? Ne demek olacak? Savaş demek. Memleketin savaşa girdiğini bilmiyor musunuz beyim? Bekçi baba önde, ihtiyar davulcu arkada ilerlediler. Biz hanımların yanına gitmek üzere içeri girdik. Hala pencerenin kenarındaydılar. İpek entarleri solgun dudaklarıyla gece rüzgarında savrularak tesadüfen buraya gelip konmuş üç çiçek gibiydiler. Müjgan Hanım bir şeyler söylemek istedi ama beceremedi. Sendeleyip annemin kolları arasına yığıldı. Yasemin ile Nuri anne anne diye bağırarak ona doğru koştular. İnce hemen kolonya getirmesi için gönderildi. Müjgan Hanım'ın bilekleri ve şakağı ovuldu. Annem onunla uğraşırken Orhan Bey çocuklarına sarıldı. Ben 1885 doğumluyum dedi ve kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Çocuklarına iyice sarılıp sıktı. Öyle sıktı ki Yasemin'in canı yanıp bağırdı. Orhan Bey onları kendinden biraz uzaklaştırıp yüzlerine baktı. Rüyada gibiydi. Sanki önünde titreyen çocuklarını değil, cephedeki uzun, karanlık, kahredici gecelerin içinde zaman zaman patlayıp ufku aydınlatan top ateşlerini görmekteydi. Bundan sonra da sonsuza dek sürecek olan ölüm karanlığını. Karısı artık kendine gelmişti. Orhan Bey onun koluna girdi. Büyük bir nezaketle anneme bu davet için ve karısının baygınlığındaki yardımından dolayı teşekkür etti. Bize iyi geceler dilediler ve çıktılar. Babam onları bahçe kapısına kadar geçirirken iki çocuk sıkıca babamın elini tutmuş yürüyorlardı. Mehmet yatmak üzere götürülmüştü. Ben annem ve babaannemle birlikte salonda kaldım. Babaannem Ahmet de 1885'te doğdu dedi. Sonra bunu alçak sesle bir daha söyledi. Sanki acıklı bir şarkının nakaratını tekrarlamaktaydı. Ertesi gün babam evden erken ayrıldı. Sarıyer'e Ahmet amcamı görmeye gidiyordu. Bütün gün evimiz bir ölü evi gibiydi. Bahçede Mehmet'le oynamaya çalıştım ama büyüklerimin huzursuzluğu beni de etkilemişti. Oyuna kendimi veremedim. Sıkıldım ve bıraktım. Yan evdeki çocuklardan hiç ses seda yoktu. Sanki normal bir gün geçirmekteydiler. Bunun böyle olmadığını Müjgan Hanım'ın aşçısı gelince anladık. Ben arka bahçedeydim ki aşçının Feride ile konuştuğunu duydum. Bakkalın ekmek getirip getirmediğini soruyordu. Feride adamın henüz bize de uğramadığı cevabını verdi. Öğle yemeği için evde taze ekmek yoktu. Fısıldayarak aceleyle konuşuyorlardı. Bir gariplik vardı konuşma tarzlarında ama bu garipliğe bir isim konduramıyordum. Öğle vakti geldi. Yemek masasını hazırladı ama ortalıkta hala ekmek yoktu. En sonunda Feride ne yapması gerektiği konusunda anneme danıştı. Annem durumu pek ciddiye almamıştı. Bakkal unutmuştur diye bir açıklama yaptı ve Feride'ye gidip ekmek alması için izin verdi. Feride gitti ama yarım saat olup da dönmeyince merak etmeye başladık. Döndüğünde geç kaldığı bir yana, geldiğinde elinde ekmek falan da yoktu. Şaşıran annem, hani ekmek nerede diye sorunca Feride cevap verdi. Hiçbir yerde ekmek yok hanımefendi. Gittiğimden beri ekmek kuruğundaydım. İnsanlar fırının kapısına yanaşabilmek için birbirlerini çiğniyorlar. Bazıları 20 somun birden alıyor. Bütün mahalleli, çoluğu çocuğu, hizmetçisiyle sıraya girmiş, her biri bir ekmek almak kavgasında. Sıra bana gelmeden bitiverdi. Masaya oturduk ve söylene söylene bir gün önceden kalma ekmeği yedik. Bilmiyorduk ki yakında bir haftalık ekmeği bulursak şükredeceğiz. Öğleden sonra Feride birkaç kez ekmek bulmak için dışarıya çıktık ama her seferinde eli boş döndü. Artık fırın kapanmıştı. Gerçi insanlar hala kuyruktaydı ama fırının ne zaman açılacağını bilmeden. Evde herkesin siniri gerilmiş, en ufak bir dürtüyle olay çıkmaktaydı. Babaannem Kur'an'ımı aldı, siyah elbisesi ve solgun yüzüyle son derece ciddi ve dindar bir görüntü sergileyerek oturup Kur'an okumaya başladı. Annem pencerenin yanına ilişmiş, sabırsızlıkla babamın dönüşünü beklemekteydi. Tanrım, her ikisinde de bu ne değişiklik. Daha dün yemek pişirme gayretleriyle bizi kahkahalara boğan tatlı ihtiyar, şu Kur'an okuyan babaannem değil miydi? Ya pencere yanında oturup kucağındaki ellerini bir kenetleyip bir açan uçuk benizli kadın? Beklemekten yorulan annem inciden bir kadeh şarap istedi. Bir kadeh şarap mı? Bu öyle olmadık bir şeydi ki İnci bir süre bütün terbiyesini unutup ağzı açık bir şekilde anneme baktı. Babam akşam üzeri döndü. Amcamı bulamamış. Yengem amcamın sabah erkenden askerlik dairesine gitmek üzere evden çıktığını ve daha dönmediğini söylemiş. Çok endişeliymiş. Babam iskeleye giderken yolu üzerindeki Sarıyer askerlik dairesine uğramış ama orada telaş ve kargaşalıktan başka bir şey bulamamış. Sinirli subaylar yüksek sesle etrafa emirler yağdırıyor, koyun sürüsü gibi derlenmiş şaşkın siviller aç, umutsuz ve yorgun görünüyormuş. Kimse amcamın nerede olduğunu bilememiş. Daha doğrusu kimse babamın sorularını dinleyecek kadar sabırlı görünmemiş. Hatta bir ara koyun sürüsü içine zorla sokulma tehlikesi bile atlatmış. Annem ona ekmek konusunu aktarınca yüzünden acı bir gülümseme gelip geçti. Sokakların panik içindeki insanlarla dolu olduğunu söyledi. Herkes bakkallardan bir şeyler almak çabasındaymış. Savaşa girme haberi İstanbul'u korku ve anarşiyle dolduran bir bomba halinde patlamış. Bazı semtlerde yağmacılık dahi başlamış. Ekmek bulmak üzere dışarı bu defa babam çıktı ve birkaç saat sonra ufak, henüz dumanı tüten sıcak bir ekmekle geri döndü. Yorgun ve sıkıntılıydı. Bir de yanağını boydan boya kat eden bir tırmık izi vardı yüzünde. Panik içindeki bir kadın elindeki ekmeği kapmaya çalışmış da. Akşam yemeğinde sessizlik hüküm sürüyordu. Büyükler yemek yer gibi görünüyorlardı ama pek bir şey yedikleri yoktu. Biz çocuklara bir an önce yemeğimizi bitirip masadan kalkmamız söylendi. Nereye gitmişti o eski akşam yemekleri? Babaannemin eğlenceli tekerlemeler, annemin zarafet ve güzellikle linklendirdiği, nefis yemeklerin sohbet ve kahkaha ile yendiği o akşamlar neredeydi? Ertesi sabah Ahmet amcam bize veda etmeye geldi. Mehmet'le ben kendisini durgun bir şekilde karşıladık. Her zamanki gürültü ve hareketin yakışık almayacağını diğer büyüklerimizin yüzünden anlamıştık. Yine bize kutu kutu şekerlemeler getirmişti. Ama hemen yemek odasından dışarı çıkarıldık. Büyüklerin konuşmalarına odak olmuş bir savaş konusu vardı artık. Bazı şeyler insanlarda öyle derin izler bırakıyor ki bunların anıları zihninde canlılığını kaybetmiyor yaşam boyu. Amcamın bizi son defa ziyaret ettiği bu Kasım günü de işte bunlardan biriydi. Aceleyle sağa sola kaçışan bulutların ardında güneşin görünüp kaybolduğu soğuk bir sabahtı. Evimiz yaşanan olayları hiçe sayan bir sessizlik içindeydi. Bir işçi terasa düşmüş sonbahar yapraklarını süpürüyor, Feride mutfakta nefis kokulu bir şeyler pişirirken İnci yan avluda ipe çamaşır asıyordu. Çamaşırhanedeki çamaşırcı kadının dünya umurunda değil. Bir yandan çamaşırları çitiliyor, bir yandan kıvrak bir türkü tutturmuş. Öyle ya, savaş çıksa ne olacak, çıkmasa ne olacak? Aynı şey Feride ve İnci için de söz konusu. Hepsi günlük yaşantılarını sürdürmekte. Mehmet yerde oynarken ben burnumu cama yapıştırıp rüzgarla uğulduyan bahçemizin vahşi güzelliğini seyredaldım. Babam bir sürahi şarap almak üzere odaya girdi. Ya beni çok üzgün gördüğü için ya da İnci başımızda bulunmadığından Mehmet'le bana salona gidip oynamamızı söyledi. Salonda amcam kahvesini içerken pek düşünceli görünüyordu. Gelişimize kimse aldırmadığı için ben iskemlelerden birine oturdum. Annem bana baktı. Sanki oraya neden gelmiş olduğumu anlamaya çalışıyordu. Amcam endişeli bir sesle yengemden söz etmekteydi. Sıhhati gittikçe kötülüyormuş. Sonra çiftlikte olanlardan dert yandı. Adamların çoğu işten ayrılmış. Çiftlikteki işleri bundan sonra kim yapacak bilinmez. Babaannemin sesi çıkmıyordu. Bu ilk göz ağrısı sevgili oğluna gözlerini dikmiş, sanki doyamıyormuş gibi bakıyordu. öyle sulu göz, çıt kırıldım kadınlardan değildi asla. Ama o gün gözyaşlarını güçlükle zapt ettiği belliydi. Bir de müthiş kudretli gururu olmasa iyiden iyiye kapıp koyverecek. Sanıyorum savaşın ailesine yapabileceği zararları ilk defa o gün aklından geçirmekteydi. Toplum ilişkileri, kurallar ve kadın dedikoduları ile dolu olan dar dünyasının dışına ilk defa olarak bir göz atmış ve bu uçsuz bucaksız evren içindeki bilgisizliğini ve çaresizliğini ancak şimdi fark etmişti. Ailesinin son iki erkeği ondan kopup gitmek üzereydi. Eminim annemin ya da yengemin bu durumda ne hissetmekte olduklarını bir an olsun aklından geçirmiyordu. Bencil yaratılışı olaylara ancak kendi açısından bakabilmeyi mümkün kılıyordu. Kendisi oğullarını kaybetmek üzereydi. Koca kaybetmekle aynı şey mi bu? Babaannem için bir kocanın yeri elbette çok yüksekti. Ama oğlunun yeri daha da yükseklerdeydi. Bir çocuğun gözünden fazla şey kaçmaz derler, doğrudur. Hakikaten ben de babaannemi onun kendisini bildiğinden daha iyi bilirdim. Hiç öz eleştiri yapmazdı. O dönemlerde Freud'un teorileri İstanbul'u pek etkilememişti. Hoş etkilese de babaannem bunları değerlendirecek yapıda değildi zaten. Annemi de iyi tanırdım. Onda gizli olan sertliği ve dirayeti çoktan keşfetmiştim. O nedenledir ki daha ileri yıllarda bu özellikler iyiden iyiye su yüzüne çıkınca şaşırmadım. Öldü sandığım çocukluk anılarıma bakmasaydım, onların kişiliklerini bugün bu kadar canlı bir biçimde yazamazdım. Bu anılar tıpkı eski resimler gibi olayları, yerleri, konuşmaları geri getirirken onlarla ilgili çocukluk duygularını da beraberinde taşıyor. Örneğin o Kasım sabahı babaannemin aklından geçenleri okumaktaydım. Amcama öğle yemeğine kalmasını söylediğinde biliyordum ki ayrılık anını geciktirmeye çalışıyordu. Amcam kalamayacağını bildirince babaannem üzüntüden sanki küçüldü, uzun arkalıklı iskemlesinde ufacık kaldı. Amcam sarı yerde daha yapılması gereken pek çok işi olduğunu söylüyordu. Ayrıca yengemi merak etmekteydi. Bütün bunları anlatırken annesiyle göz göze gelmekten kaçınıyordu. Sanki o gözlere yakalanırsa kendini tutamayıp ağlayacakmış gibi. Sonunda gitmek üzere kalktı, pencerenin önünde uzun boyu ile durdu. "Yarın askere alınıyorum," dedi. Babaannem nereye gönderileceğini sorduğunda omuzlarını silkti ve bilmediğini söyledi. Annesinin elini öpmek üzere eğildi. Babaannem onun eğik bedeni üstünden dua okumaktaydı. Amcamın dudaklarından aceleyle kaçan el, okşamak üzere şefkatle onun yanağına uzandı. Ahmet amcam, Mehmet'i omuzlarına oturttu, benim elimi tuttu ve hep birlikte hole çıktık. Babam onu Galata Köprüsü'ne kadar geçirecekti. İnci babamın paltosunu giydirirken amcam sabırsız topuğu ile yerde tempo tutmaktaydı. Hazır olduklarında amcamla öpüştük. Elini başıma koydu ve dudaklarının titrediğini gördüm. Ah, o anda onu rahatlatabilmek için neler yapmazdım. Bahçeyi geçip yola çıktılar. Köşeye geldiklerinde bize el sallamak için durdular. Sonra gözden kayboldular. Mehmet ve ben ayrılık sızısı içimize saplanmış bir halde içeri girdik. O akşam Orhan Bey bize Allah'a ısmarladık demeye uğradı. O da neresi olduğunu bilmediği bir yere gönderilmekteydi. Şerefine kadehler tokuşturuldu ve iyi yolculuklar dilendi. Mehmet'le ben su bardaklarımızı kollarımızın yettiği ölçüde kaldırarak bu şölene katıldık. Dışarıda davullar başka birileri için gümlemekteydi. O günlerde genç erkekler oturdukları semtten savaşa gitmek üzere ayrılırken her birinin evi önünde davul çalarak uğurlamak adetti. Bayrak elden ele ve hep evini en son terk edene verilmek üzere geçirilirdi. Damarlarında kaynayan kanla bütün genç erkekler hoplaya zıplaya dans eder, şarkı söyler ve böylelikle ağlayan kadınların gürültüsünü bastırırlardı. Mahalle meydanlarındaki bando herkesin bir ağızdan söylediği hüzünlü türküye eşlik ederdi. Ey gaziler, yol göründü. Yine garip serime. Dağlar taşlar dayanamaz. Benim ahuzarıma. Orhan Bey bizlerle helalleştikten sonra evini terk etti. Dışarıdaki türkü devam ediyordu. Ertesi sabah babam yine ekmek avına çıktı. Ardından da amcamı son kez olarak görmek için gitti. Geç saatlerde döndüğünde babaannem ne olduğunu sorunca kendisini gördüm ama uzaktan diye mırıldandı. Diğerleriyle birlikte tabur içinde gidiyordu. Askerlik kıyafeti yakışmış mı? Babam şefkatli bir sesle cevap verdi. Üzerinde üniforma falan yoktu. Herkes kendi kıyafetiyle omzuna bir torba atmış öyle yürüyor. Bazılarının ayağında ayakkabısı bile yok. Onlara halk arasına silahlı askerler girmişti asayişi korumak için. Herkesin karısı, kızı, yavuklusu oradaydı. Ben de onları izleyen kalabalığın arasına karıştım. Sirkeci'de bir binaya alındılar. belki çıkarlar diye binanın dışında uzunca bekledik ama sonunda askerler hepimizi dağıttılar. Babam konuşmasını bitirdiğinde gözlerinde acı bir ifade vardı. Ahmet amcamın cahil askerler tarafından itilip kakıldığını, süngü ucuyla dürtüklendiğini görmüştü. Hatta askerler bir adamı sille sokak dövmüşlerdi ama babaannemin yanında bunları anlatmadı. Askere gidenlerin omzunda gördüğümüz torbalara benzer bir torba da ertesi gün bizim evde hazırlandı. Doğru, babam daha askere çağrılmamıştı ama çağrılacağı günün pek uzak olmadığını hepimiz biliyorduk. Böylelikle annem ona dikişteki bütün becerisini göstererekten kaba patiskadan bir torba dikti. Sanırım dikerken kendi kalbini de içine koydu. Çünkü babam aramızdan ayrıldıktan sonra onun bir kalp taşıdığını gösteren bütün izler kalkmıştı ortadan. Babamın işi devredilmiş olduğundan artık günlerini evde geçiriyordu. Her geçen gün artan bir huzursuzlukla kendi sırasının gelmesini bekliyordu. Hükümet onu unutmuş muydu acaba? Oysa o gideceği fikrini artık kendisine alıştırdığı için bu sefil bekleyiş döneminin işkencesi altında ezilmekteydi. Beklenen gün en sonunda geldi. Davulun uğursuz sesi sokağımızda çınlarken aynı bekçi baba aynı lambanın altında durarak haberi iletti. 1886 ile 1892 arasında doğmuş olanlar askerlik dairesine kayıtlarını yaptırmalıdırlar. Yaptırmayanlar cezaya çarptırılacaktır. Davul gümbür demekteydi. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.